Esir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir.
Ayrım 29.
Siz yattıktan sonra bu kurtarma işi üstüne biraz durdum. Yerinizde bir başkası olsaydı, daha doğrusu İlhan Bey kağıt yazmasaydı, başınıza neler gelirdi bilir misiniz? Bir kocaman tutanak düzenlenirdi, tanıklı manıklı, kapı kadar bir tutanak. Çeşit çeşit suç işlemiş olurdunuz. Çocuklara sataşmaktan, bıçak bulundurmaya, esrar içmekten, Allah'a, peygambere, dine, padişaha sövmeye kadar geçer akçe bütün iftiralar. Kamil Bey gözlerini ürkek ürkek kırpıştırdı. Zekeriya Hoca söylemişti de inanamamıştım. Müdür beye, savcı beye sahiden dert anlatılmaz mı? Bu kadar adamdan hiçbiri doğruyu söylemez mi? Söyleyemez. Kimseye de derdinizi anlatamazdınız. Herkes doğruyu söyleyebilse, soygunlar böyle alıp yürüyebilir mi? Öyle ya, birkaç yumrukla üstesinden gelinebilecek kadar kolay olsa. Durun efendim, sakın bana arka çıktılar diye kömürci İbrahim'e zarzara bir kötülük yapmasınlar. Tembihledim, yapmazlar. Mesele dün gece kapandı. Soygun düzenine dokunulmazsa burada böyle işler kolay kapanır. Duymadınız mı? Zarzar hiç ara vermeden Fatma ablaya sövenin ben anasını avradını diye bağırıyordu. Size arka çıkmamış da tanıdığı bir kadına sövdükleri için kızmış oluyor. Soracaktım da unuttum. Kim bu Fatma Hanım kuzum? Ramiz Efendi'nin hanımı. Ramiz Efendi kim? Sandığı benden alırken yakalanan Ramiz Efendi, içinde düşmanın saldırı planlarıyla ilgili kağıtları bulunan kuru üzüm sandığı. Akrabanız mı? Hayır. Kaç yıl verdiler ona? Hiç. Nasıl hiç? Suçüstü yakalanıyor da cezasız mı kurtuluyor? Kamil Bey az kalsın işin iç yüzünü anlatmaya başlayacaktı. Ramiz Efendi'nin harp divanından ustalıkla gizlediği şeyleri, dün gece tanıdığı birini açmanın doğru olmayacağını son saniyede akıl etti, duraklayarak anlattı. Vermediler elbet. Çünkü Ramiz Efendi'nin suçu yoktu. Bu iş benim yüzümden karıştı. Arkadaşlar bana demişlerdi ki, arkadaşlar dedimse Ahmet demişti ki, gemicilerden hangisine versen olur demişti, sandığın üstündeki adrese götürür demişti. Böylesi daha tehlikesizmiş. Yutkunarak sustu. Arif Bey yüzüne bir garip bakıyor, bıyıklarını çekiştirerek çok bilmiş, çok bilmiş gülümsüyordu. Kamil Bey, buna yalan bile denemez, bunlar düpedüz saçma diye kıvrandı. Ramiz Efendi'yi hiç tanımıyormuşum da, karısı burada ne arıyormuş, lafı değiştirmek için savaş yıllarını İspanya'da geçirmek zorunda kaldığından açtı, İstanbul'a gelince Karadayı dergisine çalışmaya başladığını, La Française kampanyasının Ararat vapuruyla Anadolu'ya kaçırılan cephaneler işine nasıl karıştığını, Niyazi denilen herifin vapur navlunundan bir kısmını dolandıramadığını, kızarak kendilerini nasıl ele verdiğini karma karışık anlattı. Bitirdiği zaman ömrünün en önemli olayları kendisine birdenbire gayet değersiz gibi gelince gözlerini şaşkın şaşkın kırpıştırarak gülümsemeye çalıştı. Arif Bey neden sonra kelimelere basarak sordu. Niyazi dediğiniz sakın Zeybek Niyazi olmasın. Zeybekliğini duymadım. Nedime Hanım, Niyazi abi derdi. İzmirli mi? Evet, kara kuru, kamburca, pis bir herif. İkide bir dudaklarını yalar. Gözleri fıldır fıldır. Evet, o galiba. Nereden tanıyorsunuz? Nereden mi? Benim seferin 110 kuruşunu dolandıran herif. Nuh Bey'in can ciğer ahbabı. Biraz düşündü. Şaşılacak şey. Çok garip. Vapur kumpanyasının adına La Française demiştiniz değil mi? Evet. Büsbütün aklım karıştı. Neden efendim? Yanılmıyorsam bu La Française kumpanyası çoktan beri Anadolu'ya çalışıyor. Anadolu'ya mı çalışıyor? Sanmam. Anadolu'ya çalışsa Niyazi böyle bir dolandırıcılığa yeltenebilir miydi? Ben de buna şaştım ya. Diyelim ki Niyazi kumpanyanın Anadolu'ya çalıştığını bilmiyor. Direktör sizinle görüştükten sonra durumu, gemiyi kiralayanlara neden haber vermedi? Verdiyse Niyazi'nin iç yüzünü onlar size niçin bildirmediler? Bana kalırsa azizim, bu işte bir bit yeniği var. Nasıl bir bit yeniği? Meraklanmayın, yakında anlarız. Nereden anlayacaksınız? Anlarız, gülümsedi. Hepsini anlarız. Vay namussuz Zeybek Niyazi Bey. Çayları getiren sefere sordu. Nuh Bey nerede? Aşağıda. Çağırmadın mı? Çağırdım, çay hazır dedim. Baktık bir zaman omuzlarını salladı karı gibi. Gene suratı bir hoş. Ağlamakta mı, gülmekte mi sen bile çıkaramazsın binbaşım. Bu sabah canı sıkkındır. Hadi al gel. Çağırıyorlar dersin. Kamil Bey'den ayıp dersin. Bugün üstüne varmayacağız. Yalvara okşaya getir. Hala duruyor. Fırla dedim. Koridora koşan ayak seslerini bir zaman dinledi. Siperlerden düşman mitralyözlerinin üstüne işte böyle fırladı bu katır. Bilir misiniz? Şimdi sövüp sayarak koşuyordur. Kime efendim? Nuh Bey'e, bana. Sanmam. Size o kadar bağlı ki insanın kıskanacağı geliyor. Bağlıdır. Ama bu çeşit bağlılıklarının bir çürük yanı oluyor. Katır beni burada bulmasaydı da Paytoncu Osman'dan biraz güler yüz görseydi ona da bağlanırdı. İki yakamızın bir araya gelmemesi bu ölçüsüzlükten galiba. Biraz düşündü. Belki 5 kere canımı kurtarmıştır. Kendini %100 ölüme atarak. Niye güldünüz? Sefer Efendi'ye bakılırsa asıl hep siz onu kurtarmışsınız. Sözünüzü dinlemediğinden esir düşmüş. Evet söyler durur, yat diye bağırmışım. Bağırmadım diyorum. Bağırsam da o patırtıda hiç duyabilir miydin diyorum. İlk yarayı alınca kulağına öyle gelmiş. Ulan katır diyorum. Dinlemiyor. Bir lokma ekmek kopardı. Elinde evirip çevirerek daldı. O gün Gazze'de baktık bizim katır yok. Gücümüz yettiği kadar aradık. Pek aradık da sayılmaz. Ölüler arasında göremedik. Eh gitti gider köpoğlu dedik. Bir zaman yokluğunu yadırgadık. Acısını çektik unuta hatırlaya. Ekmeği boğazına attı. Acı bir şey gibi çiğnedi. Öldüğüne iyice inandığımız bir dostumuzla hiç apansız karşılaştınız mı? Uzaktan görerek değil bir sokak köşesini döner dönmez. Hayırsa anlayamazsınız. 4 ay oluyor. Bir ikindi üstü. Aşağıda oturuyorum. Benim katırı kapıdan içeri soktular. Bir baktım, bir daha baktım. Hilesi yalanı yok. Katır benim katır. Çulu biraz değişmiş. Sırtında her yanı yamalı bir İngiliz kaputu. Kafasında festen çok siperliği sökülmüş bir şapkaya benzer bir şey. Koltuğunda yazma mendile sarılı, yumruğum kadar bir çıkın. Önce düşman gözetler gibi iki yanına baktı. Beni görmesiyle hiç duraklamadan merdiveni hopladı. 5 adım kala torbasını duvarın dibine attı. Ellerini önce belinden geçirdi. Olmayan palaskasından. Sonra da tepesindeki külahı acele düzeltti. Her zamanki suratıyla hazır ol da selam verip demeyecek bir işe yollamışım gibi. Aha geldim binbaşım dedi. Biz insanoğulları anlaşılır numara değiliz. Ben de öyle. Rahat demişim. Sonra kaşlarımı çatarak çıkışmışım. Neredesin ulan katır? Pazarlıkta geberemeden ayrılmak var mıydı? Çayları tazelemek için fincanları alıp dışarı çıktı. Kısa kısa gülerek dolu fincanlarla döndü. Açık mı oldu biraz? Katır size Nuh Bey'in iş bulma derneğini anlattı mı? Anlattı evet anlattı ama... Bir şey anlayamadınızsa haklısınız. Dolandırılan sefer kendini dolandıranlardan birini çağırmaya koşuyor. Biz dolandırıcılığı kahvaltıya bekliyoruz. 110 kuruşları kaptıranlar mahkemede ikiye bölünmüşler. Biz takımı bizi Kuvayi İnzibatiye'ye yazacaklardı da Kuvayi Milliye eşkıyasını tepelemeye göndereceklerdi diyor. Bir kısmı az kalsın bizi kandırıp Kuvayi Milliye gavuru yapacaklardı diyor. Niyazi topladığı imzaları İngiliz Dostları Derneği'ne girdiler diyerek tanesi 20 kuruştan Sait Molla'ya satarken Nuh Bey Kuvayi Milliye'ye çete yazmaya çabalamakta. Çeteyi ne mi yapacak? Çete gibi malın olsun. Canı çeker, cephanelik basar, canı çeker, Kütahya-Eskişehir hattındaki düşman ordusunu arkadan vurup dağıtır. Dolandırıcılıkla hiçbir ilgisi yok mu diyeceksiniz? Evet yok. Bir şeyler sizinlese bile üstünde hiç durmaz. Çünkü Nuh Bey'in dünya umurunda değildir. tam yerimi buldum, gayet yararlı bir işe sıvaştım diye etekleri zil çalıyor. Fazladan Zeybek Niyazi'ye o kadar güvenir ki, Niyazi'yi tramvayda birinin cüzdanını çalarken görse, vardır bir hikmeti der geçer. Nuh Bey'in oturduğu Sultan Selim Medresesi'nin bir odasında İttihat Terakki Ocağı varmış. Orada tanışmışlar Niyazi, bizim Nuh Bey'in yıllarca sürgünlerde dolaşmış bir John Türk olduğunu öğrenince hemen sokulmuş, biraz yoklamış, tam aradığı gebeş. İstibdattan, hürriyetten, İttihat Terakki'den başka hiçbir şey bilmiyor. Para denilen şeyin arada sırada işe yaradığından değil, varlığından bile haberi yok. 3 gün içinde can ciğer olmuşlar. Herif ne yapmışsa yapmış, birkaç aya vardırmadan Nuh Bey'i ocak başkanlığına geçirmiş. Yeni başkana bir takım kağıtlar imzalatmış. Pulların üstüne mühürler bastırmış. Kağıtlar poliste, belediyede dolaştırmış. Asker müzesinden bir kocaman padişah çadırı kaldırmış. Ocak yararına ilk büyük pehlivan güreşini düzenlemiş. Afişlerde, gazete ilanlarında, çadırın kapısında eski hürriyet kahramanlarından Nuh Bey'in adı. Sizin anlayacağınız işin şanı şerefi Nuh Bey'in, paralar Niyazi'nin. Pehlivan güreşlerinden sonra deve güreşleri, horoz dövüşleri, eşek yarışları tertipliyorlar. Hatta şehzade başında vatan yahut Silistre'yi de oynamışlar. Nuh Bey az çok para almıyor mu? Alıyorsa da devede kulak, yol parası, yemek parası, yılda bir kat elbise, bir çift kundura parası, iddiatçılığı yararlı olmanın sevinci el veriyor. Dinleyen buldu mu geçmişten açıyor. Ocağı ilgilendiren meseleler için sık sık merkeze gidip geliyor. Büyük efendiyle, küçük efendiyle, senli benli. Kim büyük efendi, küçük efendi? Sahi siz bilmezsiniz. Büyük efendi Talat, küçük Kara Kemal Bey. Büyük efendiye şöyle dedim, böyle dedim, küçük efendiye katiyen olmaz dedim. Beni sevdiğinden sözümü iki etmedi demenin tadına da doyulur. Niyazi bunun neresinden yakalayıp oynatacağını ilk görüşte kestirmiş. Kuracağı dolapların hepsini Nuh Bey tasarlamış oluyor. Pehlivan güreştirmek, eşek yarıştırmak sanki hep Nuh Bey'in buluşları. Bu böyle Balkan Savaşı'ndan mütarekeye kadar sürmüş. Mütarekede Niyazi gibiler ikiye bölündüler. Bir takım iddiatçılığın can düşmanı kesildi. Bir takımı savuştu. Niyazi savuşanlardan ama onun savuşması pusuya yatmak için. Sindiği yerden dört yanı kolluyor. Esintiyi, akıntıyı iyice ölçüp biçiyor. Bakıyor ki bütün gazetelerde bir şirket kalabalığı. Genel hizmet şirketi, yardımlaşma kurumu, mal karşılığı faizsiz borçlandırma kumpanyası, para dağıtma sandığı, güven borç birliği falan filan. Bu saydıklarım az çok yatırım isteyen işler. Müzeden kaldırılmış padişah çadırında, şehzade başında, salaş tiyatrolarında oynanacak oyunlar değil. Hepsi de az çok malı olanları gözlerine kestirmişler. Oysa malı olanlar çıplaklardan daha kuşkuludurlar. Alçak gönüllü Zeybek Niyazi, benim katır gibi çıplakların daha kolay haklanacağını düşünüyor. Hiç duraklamadan dükkanı tutuyor, uydurma fotoğraf makinesini peydahlıyor, kapıya Milli İş Bulma Derneği tabelasını astıktan sonra Nuh Bey'e koşuyor. Nuh Bey'e neden mi koşuyor? Dolandırıcılıkta işin başı soyulacaklara güven vermektir. Nuh Beylerin biricik hünerleri de karşılarındakilere güven vermek. O sırada Nuh Bey de bütün arkadaşları gibi tek bir şey düşünüyor. Çöküntüden kurtulma işinin bir ucuna nasıl olursa olsun yapışmak. Niyazi yarım saate varmadan Nuh Bey'in yüreğindekini anlıyor. Çeteler kurmak niyetini duymuşmuş da, aman benim de yararım dokunsun diye seyirtmiş. Nuh Bey, aferin koca kahraman diyerek Niyazi'nin yanaklarını öperken eminim gözlerinden ip gibi yaş akıtmıştır. Dolandırıcılığa şimdi bile inanmıyor. Benim Zeybek parayı belki başka bir işe harcamıştır ama acından geberse bir kuruşunu yememiştir. Dolandırıcılık ne biçim laf? Evet, apansız savuştu ama bana parti işi demişler. Bir saat sonra ne emir alacağını kimse bilmez. Bak göreceksin, o paralarla Anadolu'ya çok silah cephane kaçırmıştır bizim oğlan. Çok derken görmelisiniz. Ben kızıp sövüyorum, herifin yüreği rahat. Hele dur, birden parlamayalım diye gülüyor. Benim Zeybek Niyazi kötü oğlan değildir. Hele biraz dişimizi sıkalım. İttihatçılıkta arkadaşları fırt fırt harcamak var mı? Diye beni eni konu ayıplıyor. Aslında insanlara bu kadar güvenmenin iddiaçılıkla hiçbir ilgisi yok. Bu güven Nuh Bey gibilerin yaratılışlarından geliyor. Bunlar kendilerine yapılan kötülükleri de kolayca bağışlıyorlar.
Ayrım sonu.